Ayrım 2.
Aman Allah'ım, biz bile bu kadar kötü değildik. Sokaktaki adam çözümlerden konuşmuyordu. Aydınlarsa Filistin'i ve Güney Afrika'yı örnek gösteriyordu. Bu bölgelerdeki barışın herkese mutluluk getirdiği ve sorunların üstesinden gelindiği aldatmacası vardı. Mandela, Güney Afrika'da apartheid rejimini yıkmıştı ama sınıf çatışmasına çare bulamıyordu. Güney Afrika'da her 11 dakikada bir kadına tecavüz ediliyor, her 30 dakikada bir silahlı bir soygun gerçekleşiyordu. İşsiz ve amaçsız kalmış ANC, African National Congress, gerillalarına, ordu içinde yer bulma çabası ise subaylar ve gerillaların birbirlerine girmeleriyle sonuçlanıyordu. Ambargoyu kaldıran Avrupa ülkeleri ucuz Güney Afrika şaraplarının tadını çıkarıyorlardı ve metal işleyen Avrupalı firmalar ucuz ham maddelerle maliyeti düşürüp kârlarını arttırıyorlardı. Üzüm bağlarında ve şarap fabrikalarında süregelen inanılmaz boyutlardaki emek sömürüsü gözlerden kaçıyordu. Mandela, platin fabrikalarında greve giden işçileri programını değiştirerek ziyaret edip, siyah toplum üzerindeki etkisini kullanacak ve grevi kıracaktı. Filistin'de ise bombalar patlamaya devam ediyordu. Arafat'ın eski gerillaları üniforma giyip polis olmuşlardı ve Filistin halkına saldırıyorlardı. Bir süre sonra ise yeni organize edilen bu polis gücüne CIA tarafından eğitim verildiği ortaya çıkacaktı. Arafat kendi barışına giden yolu açmıştı. Fakat marjinal grup statüsünden çıkıp Filistin Kurtuluş Ordusu'nun tarihteki yerini almaya soyunan Hamas ve cihatı durdurmanın çaresi CIA'den teknik yardım almak olacaktı. Belfast'ta turistlere otel bulan bir görevliden otellerin dolmakta olduğunu işittim. Ateşkes bölgeye yalnızca turist getirmekle kalmıyordu. EEC barış çabalarına katkıda bulunmak için bölgeye para yağdırırken Amerikalı iş adamları yatırım yapmak için kuyruğa giriyorlardı. Belfast'taki son günümü ise şehrin zengin mahallelerine ayırdım. Duvar resimleri, sloganlar, kalelere dönüşmüş polis karakolları, hayır kurumlarına ait ikinci el ve ucuz mal satan dükkanlar, sokaklarda başıboş dolaşan çocuklar ve barlarda işsiz oturan insanlar ortadan kayboldular. Katolik ve Protestan orta sınıfın birlikte yaşadığı ve meşhur Queen's Üniversitesi'nin bulunduğu Güney Belfast'ta dolaşırken, uzaktan Shankill ve Falls bölgelerini, adına Barış Hattı denilen duvarı ve Milltown mezarlığını gördüm. Yoksullukta birbirlerinden aşağı kalmayan iki toplumun Batı Belfast'ta odaklaşan sorunları bana tuhaf gelmeye başladı. Üniversitenin kantininde ise sorun ve çözüm içerikli sorularıma gençlerin verdikleri yanıtlar heyecanlı fakat doyurucu değildi. Üniversitedeki Katolik öğrencilerin sayısı Protestan öğrencileri geçmişti. Gençlerin arasında karşı tarafı kırmamak endişesi vardı. Silahlı grupların sorunları arttırdığı konusunda hemfikirdiler. Çoğunlukla kendi toplumlarına yukarıdan bakıyorlar ve yobazlıkla suçluyorlardı. Sık sık tarihi gerçekleri anlamam gerektiğinden bahsediyorlardı. Politika öğrencilerinden biri, "Bölgenin sorunlarının 800 yıllık bir geçmişi var. Kral William'ı, Cromwell'i ve kıtlığı okumadan bugünü anlayamazsınız," diyordu. Haklı olduğunu anlayacaktım. Bölüm 1. Şiddetin Tarihi. Nokta nokta tire 1921. 20. yüzyıl Avrupa'sında barbarların en barbarını bile şaşırtacak barbarlıkların gölgeleri vardır. Norman Davies, Europa a History. İrlanda'daki devrimci düşünce akımları sosyalist ve milliyetçi birbirlerine zıt değildirler. Birbirlerini tamamlarlar. James Connolly, İrlanda sosyalizminin babası. Sahillerinizden 20 mil ötedeki bir kolonide düzeni sağlayamıyorsanız bütün kolonilerinizden çekilin. Carson, Protestan lider. Aziz Patrick'ten Cromwell'e. İrlanda adası İsa'dan önce 6000 yılına kadar insansızdır. Avrupa'da buz çağını yaşamakta olan insan kümeleri bugünkü Fransa ve İspanya taraflarında buzun kaplamadığı, geyik gibi birkaç tür hayvanın avlanabildiği çayırlık alanları yaşam alanı olarak tercih etmiş ve zaman zaman da o dönemde henüz Avrupa'ya bitişik olan İngiltere'ye gidip gelmişlerdir. Buzlar eriyip deniz seviyesi yükseldikçe önce İrlanda İngiltere'ye ve daha sonra da İngiltere kıta Avrupa'sına olan kara bağını yitirir. Avcılarla avlar arasına giren yalnız deniz değil, süratle yayılan ormanlardır da. Doğa insanoğlunu geniş çayırlarda geyik kovalama yerine balık ve kuş avcılığına zorlar. Su üzerinde yolculuk yapma konusunda kendini geliştiren insan kümeleri, hayvan derisinden yapılma sandallarıyla Kuzey İngiltere ve İskoçya üzerinden İrlanda'ya ulaşırlar. Dönem Orta Doğu'da yaşayan insan kümelerinin ekonomik yaşamda tarımcılığa geçtiği ve tarımsal üretim için toprak aramak üzere göçe başladığı bir dönemdir. İsa'dan önce 3000 dolaylarında tarımsal üretim ve örgütlenme, 2000 yıllarında da altın ve bronz çıkarımı ve işletilmesi adaya ulaşır. Tarihçiler bu dönemde kıta Avrupa'sında avcıların kullandığı, başta ok gibi gereçlerin birçoğunun ve dönemin zengin hanımlarının takındığı altın gerdanlıkların İrlanda'dan ithal edildiğini öne sürmektedirler. Bronz çağı İrlanda'da biraz uzun sürer. Orta Avrupa'da ise demir bulunur ve özellikle Tuna ve Ren nehirleri arasındaki aşiretler göreceli olarak zenginleşir ve büyür. Her ne kadar birbirlerinden ayrı ve hasım olarak yaşasalar da bu aşiretler aynı dili konuşmaktadırlar ve dinleri de dahil olmak üzere kültürel farklılıkları yoktur. Bunlar İrlanda halkının atalarıdır. Dönemin daha ileri bir uygarlık düzeyini temsil eden Yunanlılar, Romalıların Galli olarak isimlendirdiği bu halkın varlığını İsa'dan önce 500 yıllarında Miletli, Hekatios ve Herodot kanalıyla yazıya döktüler ve onlara Keltoi, Keltler ismini verdiler. Kendi yazıları olmadığı için tarihçilerin onlar hakkındaki yazılı bilgileri, Yunan ve Romalılardan edindiği Keltler, savaşçı bir millet olarak sivrilirler. At, at arabaları ve hafif silahlar kullanır, kadın erkek birlikte savaşırlardı. Romalı tarihçi Isidorus'a göre savaşlara çıplak olarak giderlerdi. Totemlere, güneşe, dağlara ve yeraltı güçlerine taparlardı. Druid adı verilen din adamları ise doktor, yargıç, büyücü, politik ve askeri danışman gibi rolleri üstlenirlerdi. Yeni av bölgeleri, bereketli meralar ve talan edilecek zenginlikler Keltleri, İsa'dan önce 5. yüzyıldan itibaren Avrupa'nın çeşitli bölgelerine sürükledi. Avrupa'nın batısına ve güneyine doğru yayıldılar. İsa'dan önce 390'da Roma'nın altını üstüne getirdiler. İsa'dan önce 278'de bazı Kelt aşiretleri Çanakkale üzerinden Anadolu'ya geçerek konuksever Orta Anadolu topraklarında Galatya Krallığı'nı kurup Anadolu'nun tarihsel zenginliğini arttırdılar. Gelibolu ve Galata gibi yerleşim birimlerine isimleri kazıdılar. Geniş kitleler halinde ve yerleşmek amacıyla Keltlerin İrlanda adasına ayak basışı ise İsa'dan önce 150 yıllarında gerçekleşti. Takip eden yıllar Romalıların Avrupa'da merkezi bir imparatorluk kurduğu, düzenli Roma lejyonlarının dağınık Kelt aşiretlerini Avrupa'nın uzak köşelerine sürdüğü ve birçok Kelt aşiretlerinin de Fransa'nın Atlantik kıyılarından ve Kuzey İngiltere'den Eira adını verdikleri bu adaya geçtikleri yıllar olur. Romalılar Kuzey İngiltere'yi istila edip İskoç dağlarına dayanırlar fakat İrlanda'ya çıkmaya yeltenmezler. Keltler toprağın bütününün aşiretin tümüne ait olduğu bir kolektif ekonomik sistemle 100 kadar küçük krallığın oluşturduğu gevşek bir konfederasyon ile adada egemenlik sürerler. Hukuk sistemlerini kurarlar, Avrupa ile ticarete başlarlar. Birkaç yüzyıl içinde de Asyalı göçmen ulusların saldırılarından kaçıp adaya sığınan din adamları ve Hristiyan tüccarlar kanalıyla Hristiyanlıkla tanışırlar. İsa'dan sonra 481'de Romalılar adaya bir piskopos tayin ederler. Adanın tamamen Hristiyanlaşması İrlanda Katolizminin atası olarak bilinen St. Patrick tarafından gerçekleşir. 5. yüzyıl içinde adaya 16 yaşındayken köle olarak getirildiği söylenen Patrick, 6 yıl çoban olarak çalıştırıldıktan sonra kaçmayı başarır ve İngiltere'ye döner. Anlaşıldığı kadarıyla otlaklarda çileli ve yalnız bir yaşam geçirmiş ve kendini dine vermiştir. Bir gün kendine vahiy geldiğini iddia ederek İrlanda'ya dönüp Hristiyanlığı yaymak üzere dini eğitime başlar. Orada o gece İrlanda'dan gelen ve elinde sayısız mektuplar olan Victoricus isimli bir adam gördüm. Elindeki mektuplardan birisini bana verdi. Mektup İrlandalıların sesi diye başlıyordu ve onların seslerini duyar gibi oldum. Gel ve bir kez daha bizimle yürü. St. Patrick, Fransa'da ileri düzeyde dini eğitim görerek adaya geri döner. Binlerce kişiyi vaftiz edeceği, yüzlerce din adamı yetiştireceği ve manastırlar kuracağı, buna karşılık da Hristiyanlaşmanın Roma İmparatorluğu tarafından yutulma anlamına geldiğini düşünen kralların kendisini öldürteceği korkusuyla sürdüreceği bir kampanya başlatır. Ada onun ölümünden sonraki yıllarda Hristiyan dünyanın en gözde ve dinamik merkezlerinden biri olur. Kilise yerel krallıklarla anlaşır ve 7. yüzyıl içinde adada Kelt karakterli Latin diliyle yazan ama Keltçe konuşan hukuksal düzeni kurulu, ekonomik olarak hareketli bir toplum oluşur. Kelt misyonerler Avrupa'ya yayılırlar. Gotların, Hunların, Germenlerin Roma İmparatorluğunu zayıflattığı yıllarda da dini hiyerarşinin üst basamaklarındaki yüzlerce din adamının adaya göçü sonucu İrlanda, Hristiyanlığın merkezi olarak sivrilir. İrlanda'nın Katolik Kilisesi, yoksulluğu ve alçak gönüllülüğü ilke edinen, Roma'nın kontrolü altındaki Avrupa'nın diğer kiliseleri gibi mal ve toprak peşinde koşmayan, Keltik kültürüne dayalı bir yol çizer. Boşanmayı ve ölen kardeşin karısıyla evlenebilmeyi tanıdığı için Roma tarafından uzun yıllar eleştirilecektir. 7. yüzyılda Roma'nın baskısı ve Norman işgali ile bu sistem değişir. İrlanda Katolik Kilisesi toprak kazanmaya başlar ve kiliseye ödenmek üzere bir gelir vergisi konur. İrlanda Kilisesi yönetenler safındaki tarihsel yerine geçer. İrlanda'nın bu altın çağı Vikinglerin uzun gemileriyle 795 yılında adaya ulaşmasına kadar sürer. Vikingler bir yandan savaşarak, bir yandan anlaşarak adaya yerleşirler. 1014 yılına kadar hüküm sürerler ve bu tarihteki Clentarf Savaşı'nı kaybederek adayı terk ederler. Geride kalan Vikingler asimile olurlar. Vikinglerin boşalttığı iktidar boşluğunun doldurulmasına iki Kelt kral talip olur. Bunlardan MacMurrow kendinden sonraki işbirlikçilere örnek olabilecek bir hainlikle Normanları adaya hem de yalvar yakar davet eder. Kendileri de Viking soyundan gelmekte olan ve Batı Fransa, İngiltere, İskoçya ve Galler'i yönetmekte olan Normanlar buna pek yanaşmazlarsa da Norman soylulardan Strongbow, MacMurrow'un kızıyla evlenerek ve onun ölümünden sonra tahta geçmek koşuluyla yardımı kabul eder. 1170'te adaya varır, direnen karşıt güçleri ezer ve adet olduğu üzere savaş meydanında ölülerin ve can çekişenlerin arasında MacMurrow'un kızıyla evlenir. Sonraki yıllar İngiliz krallarının İrlanda'daki Norman gücünün artmasından ve adanın İspanyol ve Fransız düşmanlar tarafından kullanılmasından çekinerek adayı sahiplendikleri yıllar olur. Tarihin ilk İngiliz papası 4. Adrian ise bir fetva ile adayı İngiliz kral 2. Henry'ye verir. Geleceğin emperyalist İngiltere'si ilk kolonisini kazanır. İngiliz krallar güçlerini kıta Avrupa'sına yönelttikleri için Pale adı verilen ve Dublin'in çevresini oluşturan bir bölgenin dışında yerel ağaların ve kralcıların at koşturmalarına pek ses çıkarmazlar. O günlerden beri Pale'ın ötesi, Beyond the Pale sözü kontrol edilemeyen bölge alanında kullanıla gelir. Adaya yeni yerleşen Anglo-Norman kökenli göçmenlerin Vikingler gibi asimile olmasından çekinen İngiliz Krallığı, Kilkenny yasaları 1367 adı verilen bir dizi kısıtlamalarla bunu önlemeyi amaçlarlar. Bu yasalar Anglo-Normanların adanın yerel halkı ile evlilik yoluyla karışmasını, İrlanda isimleri taşıyıp onlar gibi giyinip onların törelerini benimsemelerini yasaklar. Geleneksel İrlanda halk ozanlığını, meddahlığını ve kralın dağıttığı topraklarda İrlandalıların hayvan otlatmasını yasa dışı ilan eder. Kelt İrlanda kültürüne saldırı başlamıştır. Ortalıkta henüz dini bir çatışma yoktur. Her ne kadar dünyanın her tarafında ticaret yollarını ele geçirmek için süren azılı savaş, dini bölünmeleri ve ittifakları ortaya çıkarıyorsa da, sonraki yüzyıllarda Kuzey İrlanda'nın başına veba gibi çöken belanın bir cephesini oluşturan Katolik-Protestan çatışması, adanın ufkunda bile gözükmemektedir. Fakat emperyalistlerle koloninin yerli halkı arasındaki kaçınılmaz ve kanlı çatışmanın tohumları bu dönemde ekilir. Mezhep çatışması ise Kral 7. Henry'nin kendisinin ve buyruğu altındaki inananların mezhebini bir gecede emir komuta zinciri altında değiştirmesiyle başlar. Kralın mazereti karısını boşamasına izin vermeyen Vatikan'ın taassubudur. Asıl nedense İngiliz tüccarların Vatikan'ın kontrolü altında yürüyen ticaretten pay alamamalarıdır. Avrupa'nın dini coğrafyası oluşmak üzeredir. Almanya ve Avusturya'daki Cermenler, Fransızlar, Vizigotlar ve İtalya'daki devletler Katoliktir. Kuzeybatı Fransa'da ve İsviçre'de Kalvinizm gelişmektedir. İngilizler kendi kiliselerini kurmuşlardır. Ruslar, Sırplar, Bulgarlar ve Rumlar Ortodokstur. Hristiyanlığın parçalanmasıyla ümmetçilikten milli devlete ve sömürgeciliğe geçiş hızlanır. Var olan ticaret yollarının el değiştirmesinin yanı sıra yeni ticaret yollarının arayışları artar. Statükoyu koruma derdindeki gerici Katolik Avrupa, İrlanda'yı İngiliz Krallığı'na karşı kışkırtırken, Kral Henry, kilisenin mal varlığı karşılığında Anglo-Norman göçmenlerin dinini satın alır. Yerel halksa buna Katolik ve İrlandalı kimliğine sımsıkı sarılarak yanıt verir. Bu yıllarda adada İrlandalı ağaların yanı sıra İngiliz yönetimine düşman yeni bir grup belirir. Bunlar giderek İrlandalılaşan ve merkezi yönetime karşı olan Anglo-Norman ağalardır. Bunların asimilasyonunu önlemek üzere ve adayı yönetmek için ayrıcalıklı ama İngiliz kültürüne ve krallığına sadık bir sınıfa gereksinim duyulduğundan İngiliz monarşisi İrlanda kültürüne yönelik saldırılarını arttırır. Kılık kıyafetle ilgili yasalar getirilerek İrlanda tarzı saç sakal, ceket pelerin yasaklanır. Galli Gerald Cambrensis isimli bir papazın 1188'de yazdığı İrlanda'nın Tarihi ve Topografyası isimli bir kitap çoğaltılıp dağıtılır. Kitap İrlanda halkının huysuzluğu, tembelliği, hainliği, imansızlığı, putperestliği, yamyamlığı ve adada aile içi cinsel ilişkilerin yaygınlığı konusunda uydurma bilgiler verir ve İngiliz halkının o dönemde ve sonraki yüzyıllarda adaya bakışını belirler. Kitabın getirdiği bulgular sonucu ada halkının yönetilmeye ve sömürülmeye mahkum olduğu belirlenir. Papaz Cambrensis, kilisenin emperyalist emellere nasıl uşaklık edebileceği konusunda ilk örneklerden birisinin kahramanı olur, İngilizlere daha sonra Amerika'yı ve Uzak Doğu'yu sömürgeleştirirken kullanacakları bir mazeret verir. Zaten Amerika'yı sömürgeleştirme görevi de İrlanda'da deneyim kazanmış olan Raleigh ve Gilbert gibi soylulara verilir. Kraliçe 1. Elizabeth, İngiliz tarihinin ilk ırkçı kanununu çıkartıp İngiliz tüccarlara köle ticaretini İspanyolların elinden kapmaları için okyanusun kapılarını açar. 16. yüzyılın sonları İspanya'nın ve İngiltere'nin sömürge kapma yarışında birbirlerine çelme attıkları yıllardır. İspanya en büyük darbeyi İrlanda'yı İngiltere'den kopararak vuracağını düşünür. Zaten huzursuz olan Kelt liderlerle politik ve dini özgürlük vaat ederek işbirliğine girer. Adadaki en güçlü kral olarak sivrilen ve Kuzey İrlanda'da hüküm sürmekte olan O'Neill, İngiliz yönetimine savaş açar. Önceleri bazı başarılar kazansa da savaş İspanyol donanmasının adanın yanlış tarafına çıkartma yapması ve O'Neill orduları ile birleşemeyip yenilmesiyle son bulur. O'Neill ve yanındaki Kelt krallar güçlerini kaybederler, İngiliz egemenliğine boyun eğerler. 7 yıl sonra da aşağılanmaya, baskıya dayanamayarak adadan kaçarlar. Bu olay tarihe kontların kaçışı olarak geçer ve adayı tamamıyla İngiliz kontrolüne bırakır. Feodal toprak ağalarının adayı terk etmesiyle de Katolik toplumun kontrolü tamamıyla Katolik din adamlarının elinde kalır. Katolik İrlandalıların ve Katolik kalmayı yeğleyerek asimile olan göçmenlerin ileride tekrar ayaklanma tehlikesi vardır. İngilizlerin bunu önlemek için buldukları yöntem, Katolik çiftçilerin ve soyluların topraklarına el koyarak bunu İngiltere'den ve İskoçya'dan getirdikleri ailelere dağıtmaktır. Öte yandan bunların Katolik işçi kullanmaları yasaklanarak Protestan işçilerin adaya göçü teşvik edilir. Böylece kısa bir süre içinde adaya taşınan Protestanların sayısı 100.000'i bulur ve İngilizler Katolikleri kendi yöntemleri doğrultusunda kontrol edecek bir sınıf yaratırlar. Savaşta yakıp yıkılmış Derry kenti ise özel bir anlaşmayla Londra'daki ticareti elinde tutan bir korporasyona verilir, adı Londonderry olarak değiştirilir. Buna karşın adanın yerlisi olan İrlandalılar bir kez daha kurtuluşu dine sarılmakta bulurlar. İngiltere'nin düşmanları olan Fransa ve İspanya ise adadaki Katolizmi diri tutmak için ne gerekirse yapacaklardır. Papa İrlandalı gençlere kollarını açar ve Roma'ya gelip yüksek seviyede dini eğitim görme şansı verir. Aynı yıllarda İngiltere toprak sahibi soylularla süratle kapitalistleşen tüccar ve meta üreticileri arasındaki bir sınıf savaşının sıkıntılarını yaşamaktadır. Kral birinci grubun, parlamento ise ikinci grubun temsilcileridir. Bu çekişme bir iç savaşa dönüşünce Katolik İrlanda kralı destekleyecektir. Kralı parlamentoya karşı desteklemek amacıyla başlayan Katolik kıpırdanış, 1641'de binlerce Protestan göçmenin katledileceği bir ayaklanmaya dönüşür. Dini özgürlüklerini ve vatanlarını kaybetmiş kin dolu ayaklanmacılar, hedef olarak kendi topraklarına yerleştirilmiş Protestan göçmenleri seçerler. Bu katliam adanın günümüze kadar uzanacak çalkantılı tarihinin en kanlı dönemlerinden birini belirler. Günümüzde bile İrlandalı tarihçiler ölü sayısının abartıldığını yineleyip ayaklanmanın dini değil ulusal niteliğine dikkat çekmektedirler.